Ayrım 14.
Biz kavramlarla düşündüğümüze göre öğretimde kavramların öğretilmesine büyük önem ve yer vermek zorundayız. Hiçbir şey şöyle bir söylenip geçiştirilmemelidir. Öğretimde her kavramın doğru ve sağlam öğrenilmesi gereklidir. Bu böyle olmakla birlikte çocuklukta ilk kavramların öğrenilmesi her şeyden daha önemlidir. Bundan sonraki kavramlar ve buna bağlı olarak öğrenileceğinden ilk kavramlar ne kadar doğru ve sağlam öğrenilirse o kadar iyi olur. Bu nedenle ailede ne anaokullarında yapılacak öğretimler eğitimde büyük önem taşır. Anlaşılmış olacağı üzere kavramların öğretilmesinde en etkili yöntem gözlem ya da yaşantı kazandırma yöntemleridir. Yani çocuk nesne ve olayların içinde bizzat bulunmalıdır. Bunun için çocuk sık sık çocuk bahçesi, fuar, hayvanat bahçesi, pazar yeri gibi yerlere götürülmeli ve birçok nesnenin algısını tam olarak almalıdır. Hayat bilgisi dersi bunun için konmuştur. Kavramlar algılara dayanılarak oluştuğundan her fırsatta yararlanılarak çocuk eğitiminde algı eğitimine yer ve önem verilmelidir. Kavram oluşması zihinle ilgili olduğundan sadece nesne ve olayların görülmesi ve yaşanması yeterli değildir. Zihnin belirli bir düzeye erişecek kadar gelişmesi de gereklidir. Genellikle çocuklar 3-4 yaş gibi erken yaşlarda bu bakımdan büyük bir gelişim gösterirler. Bu yaşlardan itibaren çocuk kavram gelişmesi için gerekli olan yetenekleri göstermeye başlar. Kavram gelişmesi için gerekli yetenekler. Kavram gelişmesi için gerekli olan yetenekler şunlardır. İlişkileri görme yeteneği, anlamları kavrama yeteneği, uslamlama, akıl yürütme yeteneği. İlişkileri görme yeteneği. Bu iki ya da daha fazla şeyleri birbirleriyle karşılaştırabilme ile ilgili bir yetenektir. Çocuğun benzerliklerle farklılıkları ayırt etmesi bu yeteneklerle ilgilidir. Bu da çocuğun eski yaşantılarından alınarak yeni yaşantıları yorumlaması ile ortaya çıkar. Daha önce üçgen ile ilgili bir yaşantı kazanmış olan bir çocuk, daha sonra gördüğü bir dikdörtgeni bundan ayırabiliyorsa, o zaman bu çocuk ilişkileri görebilme yeteneğini geliştirmiş demektir. O halde kavram öğrenmesi için çocukta bu yeteneğin geliştirilmesine gerek vardır. Bu da çocuğa gördüğü şeylerle ilgili olarak onun özelliklerini belirtici ve başka şeylere olan farklılıklarını ortaya koyucu nitelikte sorular sormak suretiyle gerçekleşir. Anlamları kavrama yeteneği. Anlamları kavrama çocuğun zihin düzeyiyle ilgilidir. Zekası yüksek olanlar bir şeyi diğerlerine göre daha çabuk kavrarlar. Ayrıca kavramlar kendileri soyut olmalarına karşın somut ve soyut kavramlar olarak ikiye ayrılırlar. Somut kavramlar dış dünyada birer karşılıkları olabilen nesnelerin kavramlarıdır. Çiçek, ağaç, taş kavramları gibi. Soyut kavramlar ise dış dünyada karşılığı olmayan ancak zihin yoluyla kavranabilen kavramlardır. Adalet, özgürlük, eşitlik kavramları gibi. Soyut kavramlar 11-12 yaşlarından önce kolay kolay kavranamazlar. Bunun için çocuklukta ve ilkokul yıllarında somut kavramları öğretimine önem vermek gerekir. Uslamlama ya da akıl yürütme yeteneği. Uslamlama ya da akıl yürütmenin başlıca iki yöntemi vardır. Tüme varım, tümden gelim. Tüme varımda nesne ve olaylardan hareket edilerek sonuca varılır. Tümden gelimde de sonuç niteliğindeki bir yargıdan ona uygun düşen bir örnek çıkarılmaya çalışır. 11-12 yaşlarından önce bu yetenekler çocukta tam olarak gelişemez. Ama bunlara uygun bazı benzetmelerden yararlanabilir. Tüme varım yeteneği 3-4 yaşlarından itibaren yavaş yavaş gelişmeye başlar. Kavramların oluşabilmesi ve bu yetenek gerekli olduğundan çocuğun eğitiminde buna önem vermek gerekir. B. İlkelerin öğrenilmesi. İlke ya da kural okulda en çok öğrenilen şeyler arasındadır. Dil bilgisi kuralları, doğa yasaları gibi. İlkelerin öğrenilmesinde iki yöntem kullanılabilir. Birincisi doğrudan doğruya anlatma yöntemi, ikincisi de öğrencinin ölçmesi, hesaplaması, bir iş yapması sonucunda kendi kendine bulması, keşif yöntemi. Birincisi kısa zamanda öğretilir. ve çabuk unutulur. İkincisi zaman alıcı ama daha çok kalıcıdır. Gerçekte ise bunun her ikisine de gerek vardır. Öğretimde öğretmenin rehberliği bu iki yöntemi bir anlamda birleştirmeye yöneliktir. Öğretimde direktiften yararlanma ve bu direktif doğrultusunda deney yapma ya da çalışma ilkelerin öğrenilmesinde en sağlam yoldur. İlkeleri bu suretle öğrenen bir kimse bununla ilgili bir problemi kolaylıkla çözebilmelidir. Yoksa onun sözel olarak bilinmesi o konunun öğrenildiği anlamına gelmez. Örneğin cisimler ısıtılınca genleşir ilkesini deneyerek öğrenen bir kimse sıkışmış olan bir şişe kapağını çıkarabilmek için onu sıcak bir ortama koyuyorsa o konuyu öğrenmemiş demektir. Bu takdirde şişenin kapağı iyice sıkışacak ve kapağı hiç açılmayacaktır. Bunun yerine şişeyi bir süre soğuk bir yerde, örneğin bir buzdolabında bir süre tutması şişenin açılmasını kolaylaştıracaktır. Gerçek öğrenme davranıştaki bu değişiklikleri ortaya çıkaracaktır. Sorulduğu zaman kitaptaki gibi doğru cevap veren fakat ona uygun davranışı göstermeyen bir kimse konuyu öğrenmemiş demek olduğundan gerçek öğrenmeyi ortaya çıkarabilmek için uygun bir ortam bulmak gerekir. Hangi yöntemle olursa olsun ilkelerin öğrenilmesi şu üç koşulun gerçekleşmesine bağlıdır. A. İlke içinde yer alan kavramlar daha önceden iyice öğrenilmiş olmalıdır. Yukarıdaki örnekte yer alan cisim, ısıtma ve genleşme kavramları öğrenilmeden cisimler ısıtılınca genleşir ilkesi öğrenilemez. B. Kavramlar arasında ilişki kurabilme yeteneği gelişmiş olmalıdır. Genellikle bunu birçok kimse yapar. C. Yukarıdaki iki koşulun gerçekleşmesi durumunda ilkeler kolaylıkla öğrenilebilir. Fakat bunun için öğrenen kimsede belli bir zeka düzeyinin bulunması gerekir. İlkelerin öğrenilmesinde de daha önce öğrenilmiş olan ilkelerden yararlanılır. Bunun için bir derste ilk öğrenilen ilkeler sağlam öğrenilmelidir. İlkelerin kalıcılığını sağlamak için o konuda çok sorun çözmek gerekir. Bu ilkeler ne kadar sıralı, düzenli ve aşamalı yani kolaydan zora doğru olursa bunların öğrenilmeleri de o kadar kolay olur. 2. Sorun, problem çözmenin öğrenilmesi. Sorun çözmenin öğrenilmesi de ilkelerin öğrenilmesi gibidir. Bunda da daha önce öğrenilmiş olan ilkelerden yararlanılır. Bu anlamda kişinin karşılaştığı her yeni durum onun için bir sorundur. Örneğin bir ödevi hazırlamak için gerekli olan kaynakları seçmek bir sorundur. Bir caddeden karşıya güvenli olarak geçerken yapılması gereken işlemleri kararlaştırmak, derslerde sorulan bir sorunun sonucunun bulunması bir sorundur. Sorunlar, öğrenilen ilkelerin birer uygulama alanı gibidir. Bunlar okulda büyük bir yer tutar. Sorun çözmede tutulacak yöntemler şunlardır. A. Sorunun ne olduğunu doğru olarak algılanması sağlanmalıdır. Bu istenen şeyin ne olduğunu iyi anlamak demektir. Bunun için örneğin bir matematik sorununu çözmeden önce bizden ne isteniyor onu bilmek gerekir. Bu gereği gibi yapılmazsa gösterilecek tepki tam olarak bilinemez. B. Çözümle ilgili olarak daha önce öğrenilmiş olan ilkeler yeniden gözden geçirilmeli ve bunların soruna uygunluğu üzerinde düşünülmelidir. Bunlardan biri yahut birkaçı sorunun çözümüne yardım edebilir. C. Eskiden öğrenilmiş olan ilke ya da kuralların yeni bir kombinasyonunu bulunmaya çalışılmalıdır. Bu sırada akla yeni düşünler de gelir. Bunların denenmesiyle sorun çözülebilir. Bu da yaratıcı düşünceyi gerektirir. D. Sorun çabalara karşın çözülemezse yeni denenceler ileri sürülebilir. Sonra bunlar üzerinde denemelere girişilir. Sorun çözmede önemli bir nokta acele etmemektir. Görülüyor ki sorun çözmek daha önce öğrenilmiş olan kavram ve ilkeleri birbirine ilişkilendirmeyi gerektiren bir süreçtir. Bunun için öğretimde daha önce öğrenilmiş olan bir konu ile yeni bir konuyu birbirine bağlamak gerekir. Bu bir alışkanlık haline getirilmelidir. Bu suretle daha önce öğrenilenler hem tekrar edilmiş hem de yeni öğrenilen konuların öğrenilmeleri kolaylaştırılmış olur. Bu bağlantı yeni konuların öğrenilmelerine kaynaklık eder. Bu suretle yaratıcı nitelikte bir öğrenmeye zemin hazırlanmış olur. 20. Zihinsel etkinliklerde verimli çalışma yöntemi. Verimli çalışmanın önemi. Bedensel işlerde olduğu gibi zihinsel işlerde de bir işi en kolay ve kestirme yoldan yapmanın bir yöntemi vardır. Bu yöntem bilinmezse çalışmalarımızın sürekli bir bocalama ile geçmesi doğaldır. Böyle çalışmalarda bir gün verimli bir yol bulanlar olabilir. Fakat artık vakit çok geçtir ve boş yere çok zaman harcanmıştır. İnsan gereksinimlerinin arttığı günlerde, özellikle zamanımızda, kısa süre içinde işe yarar çok şey ortaya koymaya gerek duyar. Yöntemli çalışarak gereksiz çabaları ortadan kaldırarak verim oranı artırılabilir. Örneğin bedensel işler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalara göre çamaşır yıkama ve ütü yapma gibi işlerde gereksiz hareketleri ortadan kaldırıp enerjiyi verimli kullanarak eskiye göre %30 ila %50 oranında bir zaman tasarrufu sağlanabilmiştir. Aynı şeyi zihinsel işlerde de yapabiliriz. Henüz öğrenme çağında olan ve çalışma yöntemini en iyi biçimde bilmeleri gereken öğrencilerle birlikte bir konu üzerinde çalışmaya başlayan birçok eğitici, zamanlarının çoğunu bir oyalanma döneminde geçirmektedirler. Tam işe başladıklarında da zaman bir hayli geçmiş olduğundan artık o işi bırakıp başka bir zaman yapmaya karar verilebilmektedir. Böylece o günkü iş başka bir zamana bırakılmış oluyor. O başka bir zamanda aynı biçimde hareket edilince o işin yapılması günlerce ve hatta aylarca uzayabiliyor. Verimli çalışma ile ilgili bazı araştırma sonuçları. Burada verimi artırmak için yapılmış araştırmalardan çıkan pratik bazı sonuçları belirterek zihinsel işlerdeki çalışma yöntemimizin düzeltilmesinde göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalara dikkat çekeceğiz. Önce çalışma yerimizi öğreneceğimiz konunun ya da yapacağımız işin durumuna göre çalışmaya elverişli bir hale getirmek gerekir. Bu nedenle burasının tertip ve düzenli ve ısı ve ışık durumunu önceden düşünülmüş olmalıdır. Temizlik ve düzen bakımından iyi olmayan bir yer ile yeter derecede ısı ve ışık bulunmayan yerlerde normal bir çalışma olamaz. Az ışıklı yerlerde yapılan işlerde hata arttığı gibi kişide göz bozulması ve sinirlilik halleri de görülebilir. Sessizlik de çalışma yerinde dikkate alınması gereken önemli bir etkendir. Yapılan araştırmalara göre değişik şiddette bulunan çeşitli derecedeki gürültüler verimi azaltmakta, fakat aynı düzeyde olan gürültüler verim üzerinde fazla olumsuz etkiler yapmamaktadır. Ancak böyle bir ortamda çalışan bir kimse verimi azaltmamak için daha fazla enerji harcamak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle her türlü gürültü verim üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır denilebilir. Verimli çalışma ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda bulunan bilgilerin çözümlenmesi. Çalışma yerimizin çalışmaya başlamak için temizlik, düzen, ısı, ışık bakımlarından uygunluğu sağlandıktan sonra yapılması gereken önemli bir iş daha vardır. Yapacağımız iş ya da öğreneceğimiz konu için ne gibi araç ve gerece gerek varsa onlar da önceden düşünülüp kararlaştırılmalıdır. Çalışmaya başlarken bunların hepsi çalışma yerinde hazır bulundurulmalıdır. Böylece ikide bir gerekli bir şey için çalışmaya ara verilmemeli, dikkat ve ilgi dağıtılmamalıdır. Çalışma yerini ve ruhsal durumu böylece hazırlandıktan sonra mutlaka bir iş üretmek amacını gözden uzak tutmadan büyük bir ilgi ve hevesle, tıpkı yeni bir şey keşfedecek bir kimsenin duyduğu heyecanla işe başlamalıdır. Bundan sonra üzerinde duracağımız konunun niteliğine göre az çok bir değişiklik düşünülebilirse de genelde yapılması gereken işler şunlardır. 1. İster kitap okumak ya da özet çıkartmak gibi çalışmalarda, ister kompozisyon yazmak gibi tamamen zihinsel işlemlerde plan yapmak alışkanlığı kazanmak. Hangi konu için nelerin okunacağını belirlemek ve kompozisyonda neler üzerinde durulacağını saptamak. 2. Okumaya başlamadan önce okunacak kitap ya da yazıların tümünü bir kez hızla gözden geçirmek. Bunu yaparken kitabın başlıklarından ve içindekiler kısmından yararlanmak. 3. Kitabı ya da yazıyı okurken not tutma alışkanlığını kazanmak. Not tutma birçok kimseler tarafından yanlış anlaşılmakta ve yanlış uygulanmaktadır. Bunlar okudukları yerden önemli gördüklerini aynı sözcüklerle olduğu gibi defterlerine aktarıyorlar. Bu not tutma demek değildir. Not, düşünce kalıplarına çevrilmiş şeklidir. Not, kitaptaki ya da yazıdaki düşüncelerin okuyanın kendi düşünce kalıplarına çevrilmiş şeklidir. Ancak bundan sonradır ki okunan bir parça okuyan tarafından gereği gibi anlaşılmış olabilir. Bu yapılmadıktan sonra okunan yazı anlaşılmış olmayacağı gibi okurun düşünce dünyasında yeni düşünlerin oluşmasına yarayacak bir gereç eklenmiş de olmaz. 4. Not tutarken okunan parçadaki görüşleri yansıtacak ve daha çok kişisel çalışmalarla gelişecek olan şekil ve grafikler çizmek. Bu amaçla varsa yazıdaki şekil, şema ve grafikleri de anlamaya çalışmak. Bunu yaparken her görüş ya da düşünceyi ayrı madde halinde ortaya koymak. 5. Notları kendi anlatımızla yazdıktan ve gerekli şema ve şekilleri çizdikten sonra o konudaki kendi görüş ve düşüncelerimizin neler olduğunu ayrı bir yere belli olacak şekilde kaydetmek. 6. Konuyu bir yere kadar okuduktan ya da inceledikten sonra yazdığımız notları yeniden gözden geçirmek. 7. Notları gözden geçirirken iyice emin olduğumuz yerleri okumak ya da asıl metinle karşılaştırmak için zaman kaybetmemek. Bu zamanda daha çok iyice anlaşılmayan kısımlar üzerinde durulur. Konunun kimi kısımları konunun bütünü okunmadan iyice anlaşılamayabilir. 8. Bir konuyu inceledikten ve onunla ilgili notları aldıktan, hatta onu raporumuzun bir yerinde kullandıktan sonra bile bir tarafa atıp ziyan etmemek. Bu husus çoğumuzda görülen bir alışkanlıktır. Üzerinde saatlerce göz nuru döktüğümüz ve emek harcadığımız bir şeyi bir süre sonra hiç etmek, kendi emeğimize acımamak olur. İleride aynı konu ya da ona yakın bir başka konu ile karşılaşınca aynı güçlüğe katlanmak gerekir. Bunun için belli konulardaki notlarımızı bir zarf ya da dosyada saklamamız gerekir. Bu nedenle tutulacak notların kısa, açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Böyle bir alışkanlık kazanıldıktan sonra bu biçim ve yöntemle çalışmak hiç zor gelmeyecektir. 9. Yazının hangi kaynaktan alındığını da notların uygun bir yerinde belirtilmelidir. Burada yazarın adı, soyadı, konunun adı, alındığı kitap ya da makalenin başlığı, baskı yeri ve yılı ile sayfa numarası bulunmalıdır. 10. Okunan ya da incelenen konu bitince tuttuğumuz notları bir kez daha gözden geçirmeli ve yanlış varsa düzeltilmelidir. Yazının tümü hakkındaki kendi görüşlerimizi de ayrıca kaydetmeliyiz. Verimli çalışma ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda bulunan bilgilerin bir amaçla bileşiminin, sentezinin yapılması. Zihinsel işlemlerin bir yönünü yukarıda belirttik. Bu yolla alınanlar zihinde kabul, eleştiri yahut nispeten kabul, nispeten eleştiri ya da yepyeni ve yaratıcı bir işleme tabi tutulur. Bu suretle ortaya çıkarak düşünler yeni bir metnin hazırlanmasında işe yarar. Bunlar söz ya da yazı halinde okuyan kişi tarafından yeniden bileşim yapılır. Sınav sorularına verilecek yanıtlar da bunun içindedir. Zihinsel işlemelerin bu yönünü şöyle özetleyebiliriz. 1. Konunun başlığını iyice düşünerek belirlemek. 2. Konu ile ilgili kitap ya da yazılar hakkında genel bir fikir sahibi olmak. 3. Konu ile ilgili yaşantıya dayalı bilgi ya da anılar varsa bunları anımsamaya çalışmak. 4. Söyleyeceğimiz şeyin ya da yazacağımız yazının bir planını yapmaya çalışmak. Konu hakkında hiçbir fikir olmadan plan yapılamaz. Bu planda A. Sorunun tanımı ve sınırlandırılması. B. Sorunun çözümlenmesi. C. Sorunun başka konularla ilişkisi ya da bunlara etkisi. D. Sorunun nedenleri. E. sorunla ilgili gözlemler varsa deneyler. F. Sorunun akla gelen çeşitli çözüm yolları, bu çözüm yollarının ayrı ayrı yararları ve sakıncaları ve benzerleri. G. Masraf, zaman ve halkın tutup tutmayacağı gibi hususlarda üretilecek düşünceler ve değerlendirmeler. H. En iyi çözüm biçiminin tartışma sonuçlarıyla ortaya konması. I. Bu çözüm biçiminin uygulanması ya da bununla ilgili planlar yapılması. Bu bir sorun çözme yöntemidir. Her konu bu plan doğrultusunda ele alındığı oranda konuya bilimsel bir biçimde yaklaşılmış olur. 6. Planımızı yukarıdaki temel ilkelere göre düzenledikten sonra sıra planın her maddesinin açık ve düzenli olarak yazılmasına gelir. Burada görüşlerin birbirini izlemesine özellikle yer verilir. Baş tarafta söylenen bir düşün gerekmedikçe yeniden söylenmemelidir. Bunu yaparken yazıyı yazan kişinin gözlem ve deneyimlerine dayanan görüşleri ya da kişisel düşünceleri esas olmakla birlikte okuma yoluyla öğrendiği görüşü destekleyen ya da reddeden diğer görüşlere de yer ve değer verilerek belirtilir ve en uygun şekil ya da çözüm önerileri üretilmeye çalışılır. Burada belirtilmesi gereken bir başka konu da şudur. Eski bir geleneğe dayanan ve halen ilkokullarımızdan başlayarak birçok eğitim kurumlarımızda da görülen karalama yazı ve temiz yazı diye iki tür yazı anlayışının ortadan kaldırılmasıdır. Bunları içeren ayrı defterler vardır. Karalama yazı çoğu kez acele olarak yazılan ve bu nedenle cümlelerin tertip ve düzenine pek dikkat edilmeyen bir yazıdır. Bu nedenle yazıyı yazan, o yazıyı bir kez de temiz yazacağını bildiği için yazıyı ilk kez yazarken gerekli dikkat ve özeni göstermez. Bunun için karalama olarak yazılan ilk yazının pek çok yanlışı ve eksiği vardır. Her yazı, her yeni yazılışta ilk durumuna göre daha düzgün ve daha açık yazılabilirse de bunun disiplinli bir düşünme, yazma alışkanlığı kazanmak bakımından fazla bir değeri olamaz. Yazıyı kurşun kalemle yazıp sonradan yapacağı değişiklikleri daha yazarken, değiştireceği yerleri silerek yapmak, zamanı iyi kullanmak, yazıya açıklık ve akıcılık kazandırmak bakımından daha iyi olur. Zihinsel çalışmalarda böyle bir çalışma alışkanlığına alışmakla, her zaman daha iyi kullanılmış hem de her çalışma sonunda olumlu bir iş ortaya çıkarılmış olur. Bu işte bunu yapan kişinin psikolojik durumu üzerinde son derece olumlu bir etki yapar ve bir iş ortaya koymuş olmanın yüksek zevkini duyar. İlk öğretim. Sayı 400. 15 Ocak 1956. 21. Öğretimde yazılı kaynaklardan yararlanma tekniği. Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Goethe. Öğretimde çevre. Yeni eğitim ve öğretim anlayışı çocuğun öğreniminde çevresiyle etkileşimine önem verir. Bu yolla kazanılacak bilgi, alışkanlık ve becerilerin çocuk üzerinde onun kolay kolay unutamayacağı derin izler bırakacağına ve kolaylıkla davranış değişikliğine dönüşüleceğine inanır. Çocuğun çevresinin bir kısmı yazılı kaynaklardır. Çocuk herhangi bir konuyu öğrenirken yazılı kaynaklara ne kadar çok başvurursa öğrenmeye olan ilgisi o kadar genişler. 4. kaset 1. yüzün sonu.